Merhaba, bugünkü derin dalışımızda Kıbrıs'taki son seçim sonuçlarını ele alan bir analiz yazısı var elimizde. Biliyorsun, sonuçlar biraz beklenmedikti. Özellikle Türkiye'nin desteklediği adayın kazanamaması, epey konuşuldu.
Evet, bir sürpriz etkisi yarattı diyebiliriz birçokları için.
Aynen. Peki, bu sadece bir sürpriz mi, yoksa altında yatan daha derin sebepler mi var? İşte bu kaynağın penceresinden bakacağız. Yani amacımız bu seçimin neden böyle sonuçlanmış olabileceğine dair sunulan sebepleri anlamak. Haydi başlayalım. Ne anlatıyor bu sonuçlar bize?
Şimdi yazıdaki temel soru şu aslında. Neden şaşırdık? Daha doğrusu neden desteklenen aday, yani Ersin Tatar, seçimi kaybetti?
Evet, neden kaybetti?
Kaynağa göre cevap öyle hemen bugün de değil, biraz geriye gitmek gerekiyor. Son 20-25 yıllık Kıbrıs politikalarında bazı kritik noktalar olduğu iddia ediliyor. Yani mesele sadece seçim günü değil.
Anladım. Süreç önemli diyorsun. Neler peki bu kritik noktalar metne göre?
Kesinlikle. Şöyle ki, metin Türkiye'nin Kıbrıs politikasında bazı eksiklikler olduğunu öne sürüyor. Mesela ilk olarak KKTC'nin uluslararası alanda tanınması meselesi var. Özellikle İslam ülkeleri ve diğer Türk devletleri nezdinde yeterli ve sürekli bir çaba gösterilmediği iddiası dile getiriliyor.
Yani diplomatik tanınma çabası yeterince güçlü değildi mi deniyor?
Kaynak bu yönde bir eksikliğe işaret ediyor, evet. Bir diğer noktada tutarlı bir milli politikanın izlenmediği eleştirisi, hatta bazı uluslararası toplantılarda toprak tavizinin bile konuşulduğuna dair söylentilerin çıktığı belirtiliyor. Bu da doğal olarak Kıbrıs Türkleri arasında bir güvensizlik yaratmış olabilir.
Bu güvensizlik konusu önemli anlaşılan. Başka neler var bu bağlamda?
Var var. Mesela ilginç bir karşılaştırma yapıyor kaynak. Diyor ki, Kıbrıslı siyasetçilere, başka bazı bölgesel figürlere, örneğin metinde Barzani ismi geçiyor, gösterildiği iddia edilen ilgi ve yakınlık gösterilmedi. Böyle bir algı oluşmuş.
Yani bir ayrımcılık hissi mi?
Öyle bir algıdan bahsediliyor. Bir de tabii geçmişten gelen şeyler var. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a yönelik zamanında söylenen bazı olumsuz sözler veya bazı Kıbrıslılar için kullanılan besleme gibi aşağılayıcı bulunan ifadelerinde birikmiş bir tepkiye yol açtığı iddia ediliyor.
Anlıyorum. Kullanılan dil, kurulan ilişkiler bunların hepsi etkili olmuş kaynağa göre. Peki Kıbrıs'ın kendi iç dinamikleriyle ilgili eleştiriler var mı?
Ne gelmesi, bazı yasa dışı işlerle anılması gibi durumlar eleştiriliyor. Bunun da adaya yönelik genel bakışı, o yavru vatan söylemi var ya, onu biraz zedelediği düşünülüyor.
Evet.
Ve belki de en can alıcı noktalardan biri şu, Türkiye'nin sürekli belli siyasetçileri ya da siyasi çizgileri desteklemesi. Bunun Kıbrıs Türk halkının önemli bir kısmında bizim irademize yeterince saygı duyulmuyor hissini yarattığı iddiası var.
İşte bu iradeye saygı meselesi sanırım kaynağın vurguladığı temel konulardan biri. Ve anladığım kadarıyla bu sadece Kıbrıs'la sınırlı bir durumda değil. Değil mi?
Aynen öyle. Yazar, bu tür yaklaşımların sadece Kıbrıs'la değil, diğer Türk devletleriyle ilişkileri de olumsuz etkilediğini, bir güven sorununa yol açtığını öne sürüyor. Hatta işi bir adım ileri götürüp, bu algılanan boşluk ve güvensizlik yüzünden bazı Türk devletlerinin kendi başlarına çözümler aramaya başladığını iddia ediyor.
Enteresan.
Ve burada kritik bir soru da soruyor. Neden bazı Türk devletleri gitti, Kıbrıs Rum kesimini tanıdı? Bunun üzerinde de düşünmek lazım diyor.
İşte burası gerçekten düşündürücü. Bütün bu anlatılanların merkezinde hep bir güven meselesi var gibi duruyor.
Tam üstüne bastın. Güven, metnin anahtar kelimesi. Yazar bunu tarihsel bir örnekle de destekliyor. Atatürk'le Türk halkı arasındaki o sarsılmaz güven bağının Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazandırdığını hatırlatıyor. Güven her zaman kazanır diyor yani.
Güzel bir benzetme.
Bu açıdan bakınca da seçim sonucu aslında Türkiye'nin politikalarını doğru bulmayan, özellikle eğitimli Kıbrıs Türklerinin bir çeşit tepkisi olarak yorumlanıyor. Kaynak diyor ki bu bir yenilgi değil, ciddiye alınması gereken bir ders.
Peki, madem bu bir ders, kaynak ne öneriyor? Yani tamam ders alındı diyelim, sonraki adım ne olmalı?
Kaynağın mesajı oldukça net aslında. Diyor ki, bu sonuç bir bitiş değil, aksine yeni bir başlangıç için fırsat olabilir. Türkiye'nin sadece Kıbrıs politikasını değil, aslında tüm Türk dünyasına yönelik yaklaşımını gözden geçirmesi, o sarsılan güveni yeniden inşa etmesi lazım.
Nasıl peki, nasıl olacak bu?
Önerilen şey, klasik ağabeylik rolünün ötesine geçmek. Yani sadece para göndermek, siyasi direktif vermek değil, asıl mesele bilimde, demokraside, hukukta, teknolojide, refahta örnek bir ülke olmak, ilham kaynağı olmak. Ve tabii KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için çok daha somut, samimi ve sürekli çaba göstermek.
Anladım. Yani yol gösteren olmak sadece yolu tarif eden değil.
Kesinlikle bu. Ve işte bu durum bizi önemli bir soruyla baş başa bırakıyor aslında. Metnin altını çizdiği bu güven ve karşılıklı saygı ihtiyacı temelinde, yani bu dile getirilen endişeleri, iradeye müdahale hissi, tanınma çabalarının eksikliği gibi gerçekten kabul edip çözüm üretmeye çalışmak, sadece Kıbrıs'la değil, daha geniş bir coğrafyayla ilişkilerin geleceğini nasıl şekillendirir? İşte bu senin de üzerinde biraz düşünmen için ilginç bir nokta olabilir.